Hayat İkramiyesi Pınar Saka. Sıcaklığını denizden gelen Meltem'in dengelediği, Temmuz ayının ortasına yakışan bir güneş dolaşıyor yalın ayak yorgun bedenimde. Yürüyorum Aksaray'daki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne doğru. Benimle birlikte kalabalık bir güruh da hızlı adımlarla ilerliyor. Kalabalık gözümü korkutuyor ama naçar devam etmeliyim. Zaten zar zor gün aldım sağlık raporu için. Vazgeçemem. İçimden bir Nil Kara İbrahimgil yükseliyor. Nefes aldım, nefes verdim, buradayım. Pes etmek yok. Pes etmemek için mırıldanmaya başlıyorum. Çünkü yolun sonu uzun bir kuyruğa açılıyor. Kuyruğun başında sıcaktan ve yorgunluktan kendinden geçmiş bir memur, sürekli araya girip bir şey soracaktım diyen yurdum insanları, henüz Türkçeyi öğrenememiş fakat vatandaşlık için sağlık raporu almaya çalışan, yerinden yurdundan edinmiş göçmen insanlar, az sayıdaki koltuklara oturan çocuklu kadınlar, yaşlı amcalar. Herkes burada bu daracık yerdeki havayı soluyup bitirecekmiş gibi. İçim daralıyor, kalbim fırlayacak gibi atıyor. Yok, bu bir panik atak nöbeti değil. Sadece kemoterapiden sonra 3. gün şerefine başlayan vücut tepkimelerim. İşaret parmağımın üzerinde başlayan şişlik koluma doğru hızla ilerliyor. Sık sık elimi koluma oynatıyorum. Ödem ve ağrının geçmesinin tek yolu bu. Tüm bulantı ilaçlarıma rağmen midemden yükselen kekremsi tatla karışık çürük yumurta kokusu adeta başımı döndürüyor. Bir bıraksam rahatlayacağımı zannetmeyin. Kan alabilirler diye hiçbir şey yemedim. Sadece boş bir öğürtü yükselir boğazımdan. Belki biraz da gaz. Kuyruk, Skinner'in küçük adımlar ilkesiyle ilerlemeye devam ediyor. Ben de derin nefesler almaya devam ediyorum. Tıpkı enimde tebeşir, tahta başında aldıklarım kadar derin. İçimdeki hafif üşüme, ürpertiye karışınca ateşimin hızla yükseldiğine delalet ediyor. Artık vücudumun her anını, her hareketini, hatta bir sonraki hamlesini ezbere biliyorum. Dile kolay, bil fiil 2,5 yıl bitmeyen bir idame tedavisi içindeyim. Üstelik ağrılarımın ve mide bulantımın en yoğun olduğu gün tam da bugün. Buna rağmen dik durmak için ekstra çaba sarf ediyorum. Eğer dik duramayıp kemoterapinin 3. gün etkilerine yenilirsem, hayatım boyunca kariyerim insanların iki dudağının arasında sıkışıp kalacak. Bezgin memur bir yandan 3 kişiye cevap vermeye çalışıyor, bir yandan da benden 200 lira istiyor, çalışabilir raporunu alabilmem için. Parayı ödedikten hemen sonra benim için hastane içinde hummalı bir koşuşturma başlıyor. Önce cerrahiye giriyorum. Doktor bey yüzüme pek bakmadan soruyor. Gülce Tuna siz misiniz? Evet benim. Hiç ameliyat geçirdiniz mi? Evre 3C yumurtalık kanseri hastasıyım. Yumurtalık, rahim, apandisit, 31 lenf düğümü, karaciğerden bir parça ve omentumum alındı yaklaşık 3,5 yıl önce. Yani sizin anlayacağınız bağırsaklara bol bol boş yer kaldı içeride. Eskiden ite kaka çalışırken şimdi maşallah canavar gibiler. Doktor Ali Bey şaşkın bir gülümsemeyle ortopediste gidebilirsiniz diyor. Bir kavga, iki itişmeyle kendimi ortopedistin odasında buldum. Gözlüğünü burun kemerinin biraz altına mıhlamış ince bir adamcağızdı. Bir şikayetiniz var mı deyince ben de kemoterapi alıyorum, idame tedavisi diyorum. Kaşlarını hatta gözlerini endişeyle kaldırıyor. Yumurtalık kanseriymişsiniz. En son ne zaman kemoterapi aldınız? Evet öyleyim, 3 gün önce kemoterapi aldım. Şimdi dediklerimi harfiyen uygulayın. Düz yürüyün, tıpkı ince bir çizgideki gibi. Acı var mı? Yok. Oturun, kalkın, eğilin, doğrulun. Şimdi acı var mı? Hayır. Şimdi belinizi geniş bir çember çeviriyormuş gibi hızla döndürün. Bakın böyle, diyerek benimle birlikte belini çevirmeye başlıyor. Bu hareketi yaparken gayri ihtiyari kafamda The Four Lads'den Not Constantinople şarkısı çalmaya başlıyor. Hani şu 1953'te İstanbul ismi Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygınlaşsın diye yaptırılan eğlenceli şarkı. İstanbul was Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Doktorumla karşılıklı çeviriyoruz belimizi ama ben twist'le başlamış durumdayım. Bir kamera olsa keşke. Gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Acı var mı Gülce Hanım? Hayır doktor bey yok. Emin misiniz? Yumurtalık kanseri kemik metastazı yapabilir. O an sesler susuveriyor kafamda. Bir an duruyorum. Kesin bir ses tonuyla, "Hayır, benim kanserim kontrol altında," diyorum. Doktor bey de düşünceli bir şekilde, "Peki, o zaman ben raporunuzu hazırlarken onkoloji bölümüne çıkabilirsiniz. Tabii diğer doktorlara da görüneceksiniz," diyor. Üç doktor daha gezip gözümde, kulağımda ve psikolojimde herhangi bir olumsuzluk olmadığına dair rapor aldıktan sonra söylene söylene en üst kata ulaşıyorum. Söyleniyorum çünkü koca hastanede kullanılabilen iki asansör var ve önü panayır yeri gibi. Kemoterapi sinir hücrelerime hücum etmiş olmalı ki ayak tabanlarımın altında havalı yastık varmış gibi hissediyorum. Yanaklarım yanıyor. Reaksiyonlar, reaksiyonlar ve yine reaksiyonlar. Şu günü hayırlısıyla bir bitirebilsem. Onkoloji sekreteri, "Siz buranın hastası değilsiniz. Sanırım sadece rapor onaylatacaksınız. Muayeneyi beklemek zorunda değilsiniz," diyor. Diyor ama gelin de önümdeki kalabalığa bunu anlatın. "Ben buranın hastası değilim, sadece rapor imzalatacağım. Sekreter hanım dedi ki, madem hastası değilsin git kendi hastanende onaylattır. Annem kanser hastası, yatıyor yukarıda. Yarın gel, olmadı bizim sıramızı alma." "Beyefendi, tekrar ediyorum, ben bu hastanenin hastası değilim ama devlet çalışabilir raporu için buraya gönderdi. Ayrıca bakın, annenizin yanında siz varsınız, ne güzel. Kanser hastası olan benim, kemoterapi alalı 3 gün oldu. Bakın ayakta bekliyorum, bana yazık değil mi? Bu raporu bugün yetiştirmeliyim." Bu bitmeyen anlamsız konuşma doktor hanımın rapor için bekleyenler içeri gelsin çağrısıyla son buluyor. İçeri giriyorum. Kendinden önceki doktorların rapora yazdıklarını incelerken ellerinden daha büyük görünen bir kupadan da çayını yudumlamaya başlıyor. Uzun sayılabilecek bir sessizlikten sonra, "Günce Hanım, ben sizin devlette öğretmen olarak çalışmanıza izin veremem. Siz %80 engelli bir yumurtalık kanseri hastasısınız. Kemoterapi alıyorsunuz. Sizin çalışmamanız, hatta erken emekli olmanız lazım. Yani iyileşebilme oranınız oldukça düşük." Sesi yavaşça kulaklarımdan çekiliyor. Kafamdan aşağı kaynar sular dökülüyor. Açıkçası böyle bir tepkiyi beklemiyordum. "Öncelikle doktor hanım, engelli KPSS ile atandım. Yani devlet engelimin farkında. Kemoterapi alıyorum, hatta idame tedavisi demek daha doğru ama istatistiklerde söylenen 5 yıllık hayatta kalma süremi aşacağıma eminim. Hem siz bu kadar kesin ve de keskin nasıl konuşabilirsiniz? Ben sizin o söylemeye çalıştığınız istatistik sayılarından ibaret değilim ki. Ayrıca ölüm insan ayırt etmez ve kimin zamanı önce dolacak bilemezsiniz. Mesela çay içiyorsunuz ya, bir anda yemek borunuz yerine nefes borunuz açılsa bir yudum çayla bile boğulabilirsiniz. Böyle bir şey olmaz deme lüksünüzde yok çünkü bu şekilde ölen insanlar da var. Peki yarın sabah uyanabileceğinize garantiniz var mı? Hiç sanmıyorum. O nedenle bana her an ölebilecekmişim gibi davranmayı bırakın lütfen. Şimdi sizce benim için ne doğru olacaksa raporu ona yazın. Nasıl isterseniz öyle yazın." Kapıyı çarparak çıkıyorum. Sinirden sıtmaya tutulmuş gibi titriyorum. Tekrar tüm heyetle görüşmem istendiğinden zemin kata inmem gerektiği söyleniyor. Yavaş yürümeme rağmen nefesim kesiliyor, başım dönüyor, ellerim titriyor. Hayır, hakkım olanı lanet bir hastalık yüzünden kaybetmeyeceğim. Ağlamak istiyorum ama ağlayamıyorum. Bağırmak istiyorum, bağıramıyorum. Vücudumu düşünüyorum. Geleceğimi düşünüyorum. Daha da vahimi, borçlarımı düşünüyorum. Vücudum özel sektörün stresine, acımasız ders saatlerine daha ne kadar dayanabilir ki? Oysa devlet öğretmenleri bize göre ne kadar da şanslılar. Girmek durumunda oldukları zorunlu ders saati sadece 15 saatten ibaret. Ek ders, soru çözüm saatleri koyma gibi ücretsiz ek çalışmaları da yok. Tabii ki onlar da çok yıpranıyorlar. Sonuçta ham maddemiz insan ama hiç değilse devlet öğretmenini koruyor. Tüm okyanuslar kulaklarımın içine dolmuş da kulak zarımda patlıyor sanki. Zemin kata iniyorum ve heyet odasında beklemeye başlıyorum. Sonunda mübaşir çağırıyor. Mübaşir diyorum çünkü girdiğimde kendimi mahkeme heyeti karşısında bir suçlu gibi hissediyorum. Heyet başkanı başlıyor konuşmaya. "Gülce Hanım, %80 engellisiniz. Biz sizin iyiliğinizi istiyoruz aslında. Bu şekilde öğretmen olarak atanmanız, sizin sağlığınız ve tedavi süreciniz üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir." "Doktor hanım, benim iyiliğimi istediğinizden asla şüphe duymuyorum. Bir doktor olarak haklı sebepleriniz de olabilir. Fakat bana dikkatle bakın lütfen. Hatta hasta dosyamı getirmiştim, ona da göz atın. 3 gün önce kemoterapi almış birine benziyor muyum? Sabahtan beri 6 katı çıktım ve indim. Sizce hastalık beni esir mi almış, yoksa ben onu kontrol altına almayı başarmış mıyım? Ayrıca bana devlette çalışmamın vücudumu zorlayacağını söylüyorsunuz. Ben 14 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Kanser teşhisi aldıktan sadece 18 gün sonra işe gitmiş bir insanım. Tüm kemoterapilerim dahil toplasanız bugüne kadar çalışma hayatımda 30 gün rapor almış değilim. Siz şimdi bana özel sektörde haftada 36 saat derse girmenin kolay fakat devlette 15 saat derse girmenin zor mu geleceğini söylüyorsunuz. Üstelik ben EKPSS'den 86 puan alarak İstanbul'a atandım. Bunun ne kadar zor olabileceği hakkında bir fikriniz var mı? Ve ben liseden beri seçimimi yapmış, hayatımın geri kalanında öğretmen olmayı tercih etmiş biri olarak yaşam biçimimi, hatta yaşamımın anlamını basit saçma bir hücre çoğalmasının insafına bırakır mıyım? Eğer bırakacağımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ben kanserden güçlüyüm. Gücümün kaynağıysa öğrencilerimdir. Dolayısıyla hayattaki tek motivasyon kaynağımı ister devlette, isterse özel sektörde kanımın son damlasına kadar devam ettireceğimi bilmenizi isterim. Çünkü elimdeki son kale bu. Öğretmenliğin elimden alınması, kalemin kapılarının ardına kadar kansere açılması, burçlarımın teker teker düşmesi demektir. İstediğiniz buysa hiç durmayın ama ben pes etmeyeceğim ve raporunuz olumsuz olursa rapora itiraz edeceğim. Öyle bir isyanla bir çırpıda söylüyorum ki tüm bu kelimeler bittiğinde sanki 3,5 yılın yükünü atıveriyorum omuzlarımdan. Heyet başkanı, peki yarın gelip raporunuzu alabilirsiniz, diyor. 18 Temmuz 2018 akşamının nasıl geçtiğini bir ben bir Allah bilir. Uyuyamıyorum tabii ki. Gece ateşim çıkıyor, tansiyonum fırlıyor. Korkudan acile bile gidemiyorum. Acile gittiğimi görürlerse belki raporum olumsuz çıkar diye düşünüyorum. Küveti soğuk suyla doldurup sol bileğime tansiyon aletini takıyorum. Koltuk altıma sık sık ateş ölçer yerleştiriyorum. İsimleri Latinceden bozma bir sürü ilaç içiyorum. Sabah adrenalinden kaynaklı güçle erkenden hastaneye gidiyorum. Yine uzun bir kuyruğu atlattıktan sonra raporumu alıyorum nihayet. Fakat bir süre açıp okuyamıyorum. Kanser kan değerlerime bakarken de böyle oluyorum. Çok görmüşlüğüm vardır ideal sınırdan bir anda yükselişlerini. Zaten bu nedenle sürekli kemoterapi alıyorum ya. Hastane bahçesinde yarım saat amaçsızca dolaşıyorum. Sonunda tüm gücümü toplayıp nefesimi tutarak hızla açıp göz gezdirmeye başlıyorum rapora. Son satırda var olan rahatsızlığı öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmemektedir yazıyor. İnanamıyorum. Tekrar tekrar okuyorum. İçimde tuttuğum nefes sevinç çığlığımla karışıveriyor. Sonra uzun zamandan beri yapmayı unuttuğum bir şeyi yapıyorum. Sevinçten ağlıyorum. Çünkü elimde tuttuğum rapor hayatımın ikinci yarısında elde ettiğim en büyük şansım. Devletin güvenli kollarından bana gelen benim hayat ikramiyem. Bundan sonra en sevdiğim işi bir patronun iki dudağı arasından çıkacak sözlere kalmadan hastalığımdan azade yapabileceğim. İşte kader yeniden yazılıyor. En başından. Belki de en güzel haliyle.